Küçük Arı, Chris Cleave. 7. ayrım. Mülteci gözetim merkezinde bize korkularımızla baş edebilmemiz için eğitilmemiz gerektiği söylendi. Benim öğrendiğim şu oldu. Yeni bir yere gittiğimde orada kendimi nasıl öldüreceğimi bulmak. Adamlar aniden gelirlerse buna hazır olduğumdan emin olmalıydım. Sarığın banyosunda ilk kez girdiğimde, evet küçük arı, İlaç dolabının aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesebilirsin diye düşünüyordum. Sara beni arabasıyla gezmeye götürdüğünde işte küçük arı diyordum. Pencerenin camını indir, emniyet kemerini çöz, kendini pencereden sarkıt. Heyecana gerek yok. Ön tarafta çok yakında karşı yönden gelen bir kamyon var. Ve Sara bir gün beni Richmond Park'a götürdüğünde o manzaraya bakarken ben içine gizlenip siz beni tilkiler ve tavşanların yumuşak, ıslak burunlarıyla kokladıkları bir kuru kafa olarak buluncaya kadar içinde yatabileceğim bir çukur arayıp durdum. Adamlar birdenbire gelirlerse kendimi öldürmeye hazırlıklı olacağım. Hep böyle şeyler düşündüğüm için bana üzülüyor musunuz? Adamlar gelip de sizi buna hazırlıklı bulmazlarsa o zaman ben sizin için üzülürüm. Gözetim merkezindeki ilk 6 ay boyunca her gece çığlık attım ve her sabah kendimi öldürmenin binlerce yolunu tasarladım. Benim gibi bir kızın gözetim merkezinde karşısına çıkabilecek her farklı durum için ayrı bir intihar yolu buldum. Revirde morfin, temizlikçilerin odasında çamaşır suyu, mutfakta kaynar yağ. Abarttığımı mı düşünüyorsunuz? Diğerlerinden bazıları bunları gerçekten yaparak bana engel oldular. Gözetim memurları cesetleri gece uzaklaştırdılar. Yörenin insanlarının buradan acele etmeden ayrılan ambulansları görmesi hoş olmazdı. Ya da beni salıverdilerse ne olmuş? Bir sinemaya gidip kendimi orada öldürebilirdim. Kendimi projeksiyon galerisinden atabilirdim. Ya da bir lokantada. En büyük dondurucuya saklanıp uzun ve soğuk bir uykuya yatardım. Ya deniz kenarı, ah deniz kenarı. Bir dondurma minibüsü çalıp doğru denize sürerdim. Beni bir daha asla göremezdiniz. Çok korkan bir Afrikalı kızın bir zamanlar yaşamış olduğunu gösterebilecek tek şey soğuk mavi dalgalarda yüzen, paketlerinde erimiş 2000 tane dondurma olurdu. 100 uykusuz geceden sonra gözetim merkezinin her bir köşesinde ve dışarıda, kırlarda kendimi nasıl öldüreceğimi düşünmekten vazgeçtim. Ama hayal kurmaya hala devam ediyordum. Dehşetten zayıf düşmüştüm. Beni revire koydular. Diğer mahkumlardan uzakta kaşındıran örtüler arasında yattım. Ve her günümü zihnimde yapayalnız geçirdim. Beni sınır dışı etmeyi planladıklarını biliyordum. Böylece kendimi Nijerya'ya dönüşte öldürmeyi hayal etmeye başladım. Tıpkı kendimi gözetim merkezinde öldürmek gibiydi. Ama manzara daha güzeldi. Küçük ve beklenmeyen bir mutluluktu bu. Ormanlarda, sakin köylerde, dağların eteklerinde tekrar tekrar kendi canımı aldım. En güzel yerlerde tuhaf biçimde işi uzattım. Bir keresinde derin ve sıcak, yosun ve maymun dışkısı kokan, balta girmemiş bir ormanda, neredeyse bütün günümü ağaç kesip kendimi asmak için kocaman bir kule inşa etmekle geçirdim. Büyük bir bıçağım vardı. Ellerim yapış yapış olduğunu ve üzerlerindeki bal kokusunu, ağaç kesmekten kollarımın yorulduğunu, ağaçlarını kestiğim için öfkelenen maymunların acı acı bağırmalarını hayal ettim. Hayalimde çok sıkı çalıştım. Ağaç gövdelerini sarmaşıklarla birbirine bağladım. Ve ablam Nikuruka'nın bana öğrettiği gibi düğümledim. Küçük bir kız için büyük bir çalışmaydı. Gururlanmıştım. Hasta yatağımda tek başıma intihar kulem üzerinde çalışarak geçirdiğim günün sonunda sadece ormanda bir ağaca tırmanıp bir kayaya kafaüstü düşebildiğimi fark etmiştim. İlk defa gülümsüyordum. Bana getirdikleri yemekleri yemeye başladım. Kendi kendime kuvvetini toplamalısın küçük arı diyordum. Yoksa zamanı geldiğinde kendini öldürmek için çok güçsüz olur ve üzülürsün. Yemek zamanlarında revirden kantine yürümeye başladım. Böylece yemeğimi kendim seçebiliyordum. Kendime sorular sormaya başladım. Bir intihar eylemi için hangisi beni daha güçlü kılar? Havuç mu, bezelye mi? Kantinde her zaman açık olan bir televizyon vardı. Ülkenizdeki hayat hakkında daha çok şey öğrenir oldum. Aşk Adası, Cehennem Mutfağı ve Kim Milyoner Olmak İster adlı programları izledim. Ve bu şovlarda kendimi nasıl öldürebileceğimi tasarladım. Boğularak, bıçakla ve seyircilere sorarak. Bir gün gözetim memurları hepimize Birleşik Krallık'ta Hayat adında bir kitap verdiler. Ülkenizin tarihi ve nasıl uyum sağlanacağı anlatılıyordu. Değişik dönemlerde kendimi nasıl öldürebileceğimi hayal ettim. Churchill döneminde bombaların altında durarak, Victoria döneminde kendimi bir atın altına atarak, 8. Henry döneminde 8. Henry ile evlenerek, İşçi Partisi ve Muhafazakar Parti hükümetlerinde kendimi nasıl öldürebileceğimi hesapladım. Ve Liberal Demokratlar döneminde intihar için neden bir plan yapmaya gerek olmadığını çözdüm. Ülkenizin nasıl işlediğini anlamaya başlamıştım. Beni revirden çıkardılar. Geceleri hala çığlık atıyordum ama her gece değil. İki yük birden taşıdığımı fark etmiştim. Evet, birisi dehşetti, diğeri ise umut. Yeniden hayata dönerek kendimi öldürmüş olduğumu fark ettim. Romanlarınızı okudum, gönderdiğiniz gazeteleri okudum. Fikir yazılarında önemli cümlelerin altını çizdim ve Collins Cem sözlüğümde her kelimeye baktım. Büyük cümleler ağzımda doğal görünene kadar aynanın önünde saatlerce çalıştım. Kraliyet aileniz hakkında çok şey okudum. Kraliçenizi, İngilizcesini sevdiğimden daha çok sevdim. Diyelim ki Londra'da Buckingham Sarayı'nın büyük çimenlerinde Kraliçe 2. Elizabeth'in düzenlediği bir partiye davet edildiniz. Orada kendinizi nasıl öldürebileceğinizi biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ben kendimi kırık bir şampanya bardağıyla öldürürdüm. Ya da keskin bir istakoz kıskacıyla. Ya da belki adamlar birdenbire geldiklerinde küçük bir salatalık parçasını soluk boruma çekerdim. Adamlar birdenbire çıkıp geldiklerinde kraliçe ne yapardı diye merak ederim sık sık. Onun bu konuda fazla düşünmediğini söyleyemezsiniz bana. Birleşik Krallık'ta hayatta kraliçenin işine soyunan kadınların başına gelen bazı şeyleri okuyunca, onun da bu konuda her zaman düşünmek zorunda olduğunu anladım. Kraliçe ve ben karşılaşacak olursak çok ortak konumuz olacağını düşündüm. Kraliçe bazen gülümser ama 5 sterlinlik banknotun arkasındaki portresinde gözlerine bakarsanız onun da ağır bir yük taşıdığını görürsünüz. Kraliçe ve ben en kötüsü için hazırız. Halkın arasında ikimiz de gülümserken, hatta bazen gülerken görebilirsiniz. Ama malum şekilde bakan bir adamsanız. Her ikimiz de emin olun, bedenimize bir parmağınızı değdiremeden ölürüz. Ben ve İngiltere kraliçesi size tatmin vermeyiz. Böyle yaşamak iyidir. Bir kez ölmeye hazır oldunuz mu, dehşet o kadar acı vermez. Yani hala gergindim ama gülümsüyordum. Çünkü bizleri gözetimden saldıkları o sabah ölmeye hazırdım. Taksi şoförü geldiğinde neler olduğunu anlatacağım size. 4 kız mülteci gözetim merkezinin dışında bekliyorduk. Ona arkamızı dönmüştük. Çünkü sizi 2 yıl karnında hapsedip sonra birden tüküren gri canavara yapacağınız şey budur. Ona sırtınızı dönersiniz ve fısıltıyla konuşursunuz ki sizi hatırlayıp tekrar içine çekmek gibi parlak bir düşünce gelmesin aklına. Ben, uzun boylu güzel Jamaikalı kız Yevette'nin karşısında duruyordum. Önceden ona her bakışımda ya gülümser ya da gülerdi. Ama şimdi onun gülümsemesi de benimki gibi gergindi. Sorun ne diye fısıldadım. Yevette ağzını kulağıma yaklaştırdı ve dışarısı güvenli değil dedi. Ama bizi serbest bıraktılar öyle değil mi? Gitmekte özgürüz. Sorun ne diye sordum. Yevette başını salladı ve tekrar fısıldadı. O kadar basit değil tatlım. Burada da içerideki kadar özgürlük var. Siz kızlar gitmekte özgürsünüz. Ya da siz kızlar biz sizi yakalayana kadar gitmekte özgürsünüz. Üzgünüm ama bizim için ikincisi geçerli. Küçük arı, gerçek bu. Buna yasa dışı mültecilik diyorlar. Anlamıyorum Yevette. Evet, sana burada açıklayamam. Yevette diğer 2 kıza ve arkasındaki gözetim merkezine baktı. Yeniden bana döndüğünde kulağıma tekrar eğildi. Bizi çıkarmaları için bir numara yaptım. Nasıl bir numara? Şşş tatlım, burada çok fazla dinleyici var. Arı, Bana güven, gizlenecek bir yer bulalım. Sonra sana durumu rahat rahat açıklarım. Şimdi diğer iki kız bize bakıyordu. Onlara gülümsedim ve Yevette'nin söylediklerini düşünmeye çalıştım. Gözetim merkezinin ana kapısında yerde oturuyorduk. Tel örgüler iki yanımızda uzanıyordu. Dört adam yüksekliğindeydi ve en üstte çirkin rulolar halinde keskin dikenli tel vardı. Diğer üç kıza baktım ve kıkırdamaya başladım. Yevette ayağa kalktı, ellerini kalçalarına koydu ve gözlerini kocaman açarak bana baktı. ''Ne diye gülüyorsun küçük böcek?'' ''Adım Küçük Arı Yevette ve bu tel örgüye gülüyorum.'' Yevette de baktı. ''Aman tanrım, siz Nijeryalılar göründüğünüzden daha betersiniz. Bu tel örgünün eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsun? Bir daha onu hiç görmemeyi umuyorum ben.'' ''Dikenli tel bu Yevette. Diyorum ki bizlere bak. Şeffaf çantandaki iç çamaşırlarıyla bana. Ayağındaki terliklerle sana. Güzel sarı sarisi içinde şu kıza ve elinde kağıtlar olan şuna bak. Bu tel örgüye tırmanabilecek gibi mi görünüyoruz? Sana söylüyorum, dikenli teli oradan alıp yerine bozuk paralar ve taze mangolar bile koysalar oraya tırmanamayız. Artık Yevette de gülmeye başlamıştı, hu ha ha ha ve parmağıyla beni azarladı. Seni gidi ahmak kız, bu tel örgüyü biz kızları içeride tutmak için mi yaptıklarını sanıyorsun? Sen deli misin? Onu erkekleri dışarıda tutmak için yaptılar. İçeride hapsedilen kadınların ne kadar kaliteli olduğunu bilip kapıları kıran erkekleri dışarıda tutmak için. Tam gülüyordum ki dökümanlı kız konuştu. Yerde oturmuş Dunlop Green Flash tenis ayakkabılarına bakıyordu. Nereye gidiyoruz? Taksi bizi nereye götürürse, anlamıyor musun? Sonra orada hayata yeniden başlayacağız. Şu kasvetli yüzün aydınlansın tatlım. Oraya gidiyoruz, İngiltere'ye. Yevette açık kapının dışarısını gösterdi. Dökümanlı kız başını kaldırıp onun gösterdiği yere baktı. Sarili kız ve ben de baktık. Aydınlık bir sabahtı. Bunu daha önce de söylemiştim. Aylardan Mayıs'tı. Sıcak güneş ışığı bulutların arasındaki deliklerden damlıyordu. Sanki gökyüzü mavi renkli kırılmış bir cam kaseydi. Ve bir çocuk içindeki balı tutmaya çalışıyordu. Tepenin zirvesindeydik. Bizim kapıdan ufka kadar uzanan uzun bir asfalt yol vardı. Trafik yoktu. Bizim tarafımızda yol bulunduğumuz yerde bitiyordu. Başka yere gitmiyordu. Yolun iki yanında tarlalar vardı. Bunlar taze yeşil çimenleriyle sizi acıktıran muhteşem tarlalardı. Tarlalara baktım ve dört ayak üzerine çökerek yüzümü bu çimenlere sürüp onları yiyebilirim diye düşündüm. Yolun sol tarafında bir sürü inek ve sağ tarafında bir o kadar koyun da aynı şeyi yapıyordu. En yakındaki tarlada küçük mavi bir traktörün içindeki beyaz bir adam toprağın üzerinde bir takım aletler çekiyordu. Ama bunların ne işe yaradığını sormayın. Mavi giysili sanırım siz tulum diyorsunuz. Bir başka beyaz adam da turuncu bir iple bir kapıyı bağlıyordu. Tarlalar çok düzgündü, aralarında dümdüz ve alçak çitler vardı. ''Çok büyük'' dedi dökümanlı kız. ''Ah bu hiçbir şey değil'' dedi Yevette. ''Londra'ya gidiyoruz, orada tanıdıklarım var.'' ''Benim tanıdığım yok'' dedi dökümanlı kız. ''Ben kimseyi tanımıyorum.'' ''İyi o zaman, elinden gelenin en iyisini yapacaksın.'' Dökümanlı kız somurttu. Nasıl olur da bize yardım etmek için kimse gelmez buraya? Nasıl oluyor da sosyal hizmet görevlim beni almaya gelmiyor? Nasıl oluyor da bizi bıraktıklarına dair kağıt vermiyorlar? Yevette kafasını salladı. Şu çantanda yeterince kağıt yok mu tatlım? Bazı insanlar yüz verince astarını isterler. Yevette güldü ama gözleri umutsuzlukla bakıyordu. Bu lanet olası takside nerede kaldı dedi. Telefondaki adam 10 dakika demişti. Bana 10 yıl olmuş gibi geliyor gerçekten. Yevette suskunlaştı. Yeniden kırlara baktı. Arazi göz alabildiğine genişti. Hafif bir rüzgar esiyordu. Orada topuklarımızın üzerinde oturmuş inekleri, koyunları ve etraflarındaki kapıları kapayan beyaz adamı seyrediyorduk. Biraz sonra taksimiz göründü. Yolun en sonunda küçük beyaz bir leke olarak göründüğü andan itibaren bakmaya başladık. Yevette bana döndü ve gülümsedi. ''Şu taksi şoförü, ses telefonda güzel geliyor muydu?'' Ben şoförle konuşmadım, oradaki yöneticiyle konuştum. 18 aydır erkeksizim, böcek. Şu taksi şoförü gerçekten ideal erkek olsa iyi olur. Neden söz ettiğimi anlıyor musun? Ben uzun boylu, biraz şişman adamlardan hoşlanırım. Sıska olanları sevmem. Bir de iyi giyinenleri severim. Beceriksizlerle uğraşacak zamanım yok. Haksız mıyım? Omuzlarımı silktim. Taksinin yaklaştığını gördüm. Yevet de bana baktı. Sen nasıl erkeklerden hoşlanırsın küçük böcek? Yere baktım. Asfaltın içinde büyümüş çimenler vardı. Onları ellerimle ezdim. Erkekleri düşündüğüm zaman karnımda öyle keskin bir korku hissediyordum ki sanki beni bıçaklarla doğruyorlardı. Konuşmak istemiyordum ama Yevet de beni dirseğiyle dürtüyordu. Hadi böcek, hanımefendinin tipi nasıl bir erkektir? Ah bilirsin işte, normal. Ne, normal mi? Kısa mı, uzun mu, zayıf mı, şişman mı? Gözlerimi indirip ellerime baktım. Sanırım benim ideal erkeğim pek çok dil konuşmalı. İbo, Yoruba, İngilizce ve Fransızca ve bütün dilleri bilmeli. Herkesle konuşabilmeli. Askerlerle bile. Ve eğer kalplerinde şiddet varsa bunu değiştirmeli. Savaşmamalı, anlıyor musun? Çok yakışıklı olmayabilir ama konuştuğunda muhteşem olmalı. Yemeğe bakmak yerine arkadaşlarınla lafa dalıp yemeği yaksan bile çok nazik olmalı. Ah, önemi yok demeli sadece. Yevet de bana baktı. Kusura bakma böcek ama senin ideal erkeğin pek gerçekçi görünmüyor. Dökümanlı kız bakışlarını Dunlop Green Flash tenis ayakkabılarına kaldırdı. Onu rahat bırak. Bakire olduğunu anlamıyor musun? Başımı eğdim. Yevet de uzun süre gözlerini bana dikti. Sonra elini enseme koydu. Çizmemin burnunu toprağa soktum. Yevet de dökümanlı kıza döndü. Sen bunu nasıl biliyorsun tatlım? Kız omuzlarını silkti ve şeffaf çantasındaki kağıtları gösterdi. Çok şey gördüm, insanları tanıyorum. O kadar çok şey biliyorsan nasıl böyle sessiz olabiliyorsun? Kız yeniden omuzlarını silkti, Yevet de ona baktı. Senin adın ne tatlım? İnsanlara adımı söylemiyorum, bu daha güvenli. Yevet de gözlerini yuvarladı. İdaya girerim, oğlanlarla telefon numaranı da vermiyorsundur. Dökümanlı kız Yevette'ye baktı. Sonra yere tükürdü, titriyordu. Sen hiçbir şey bilmiyorsun dedi. Eğer hayat hakkında en ufak bir şey bilseydin böyle neşeli olmazdın. Yevette ellerini kalçalarına koydu, kafasını yavaş yavaş iki yana salladı. Tatlım dedi. Hayat armağanlarını senden ve benden değişik şekillerde geri aldı. Hepsi bu. Gerçeği söylemek gerekirse eğlenmek bana kalan tek şey ve sana kalan şey tatlım şu kağıtlar. Sonra durdular çünkü taksi gelmişti, tam önümüzde durdu. Yan penceresi açıktı ve dışarıya müzik taşıyordu. Ne müziği olduğunu size söyleyeceğim. Queen adındaki İngiliz müzik grubunun We Are The Champions adlı şarkısı çalıyordu. Mülteci gözetim merkezindeki memurlardan biri bu grubu çok sevdiği için şarkıyı biliyordum. Biz hücrelerimizde kapalıyken müzik setini getirip müzik çalardı. Müziği beğendiğini göstermek için dans edersen ya da sallanırsan sana fazladan yiyecek getirirdi. Bir keresinde bana grubun bir resmini göstermişti. Bir CD kutusunun üzerindeki resimdi. Resimdeki müzisyenlerden birinin çok uzun saçları vardı. Kafasının üzerinde bir ağırlık gibi duran siyah, sık lüleler halinde boynunun arkasından omuzlarına dökülen uzun saçlar. Dilinizdeki moda sözcüğünü anlıyorum ama bu saçlar moda gibi görünmüyordu. Size söyleyeyim, ceza gibi duruyordu. Bir CD kutusundaki resme bakarken diğer memurlardan biri yanımızdan geçmiş ve uzun saçlı müzisyeni işaret ederek ibibik demişti. Çok hoşuma gittiğini hatırlıyorum çünkü hala dilinizi öğreniyordum. Ve bir sözcüğün iki farklı anlamı olabileceğini öğrenmeye yeni başlamıştım. Sözcüğü hemencecik anladım. Bu sözü müzisyenin saçları için söylemişti. Saçları horoz ibiğine benziyordu. Yani ibibik horoz ibiği demekti ve böyle saçı olan adamlara da deniyordu. Bunu size söylüyorum çünkü taksi şoförünün saçları da aynı öyleydi. 7. ayrımın sonu sayfa 78, devamı 8. ayrımda.